Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe yüceldi. Hamd Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 27 Mehr 1401 Hicri Kameri 22 Rebiyül Evvel 1444 ve Miladi 19 Ekim 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerif ile Türkiye-Yunanistan gerginliği üzerine yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Türkiye gündemi, sağlık bülteni ve kalıcı itir isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi 40 seneki ilerlemelerin devrim analizinin doğruluğunu gösterdiğini belirtti. İran İHA'ları farazi düşman hedeflerini yok etti. Emir Abdullahiyan, Batılı 4 kurum ve 15 yetkinin İran ambargo listesine alınacağını belirtti. İran ile Kazakistan arasında vize kaldırılıyor. Ve Esad ile Filistinli heyet bir araya geldi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bugün bir grup üstün zekalı ve yetenekli genci kabul ettiği görüşmede ülkenin geçen 40 senedeki ilerlemelerinin Batıcıların analizi karşısında devrimin dünyadan analizinin doğruluğunu gösterdiğini belirtti. Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde gerçekleşen görüşmede Ayetullah Hamenei, gençlerin özellikle üstün zekalı, gençlerin umut yaratıcısı olduğunu belirterek ülkenin ilerlemesine karşı olanların bu gençlerin bulunması gereken yerde olmasını istemediğini söyledi. Üstün zekalı ve yetenekli gençlerin ülkenin en önemli insan varlıklarından biri olduğunu kaydeden İslami kalıbı rehberi, doğal kaynaklar önemli, coğrafi konumlar önemli, iklim önemli, bunların hepsi önemli ama ülkenin en önemli beşeri varlıklarından biri de üstün zekalı ve yetenekli gençlerin varlığıdır. Üstün yetenekler büyük bir varlık olarak kabul edilmelidir, dedi. Ayetullah Hamenei, üniversiteyi emperyalizmin sultasının önündeki en büyük engellerden biri olarak nitelendirerek, dünyanın büyük güçlerinin hakimiyet kurmayı hedeflediğini bilmeliyiz. Ancak nasıl? Ona bir gün silahlarla, bir gün aldatmayla, bir günde bilim ile egemenliğini yürütmek istiyorlar, ifadesini kullandı. Gençlere hitap eden Ayetullah Hamenei, üniversite sultayı engelliyor. Diğer bir deyişle, ülkede bilim seviyesini yükseltebilirseniz, düşmanın sultasını engel oluşturmuş olursunuz, diye konuştu. İslami kalabalık rehberi, İran yapımı füzeler ve insansız hava araçlarına dair Birkaç yıl önce bu ürünlerin fotoğrafları yayınlandığında bunun Photoshop olduğunu söylediler. Şimdi de İran İHA'larının çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Neden buna veriyorsun diyorlar değerlendirmesinde bulundu.
Önceki gün ülkenin kuzeybatısında başlayan büyük iktidar tatbikatında hedefe dalış yaparak kendini imha eden insansız hava araçlarının denendiği belirtildi. İran'ın Erdebil ve Doğu Azerbaycan eyaletinde düzenlenen geniş kapsamlı askeri tatbikat devam ediyor. Devrim Muhafızları Ordusu büyük iktidar tatbikatında hedefe dalış yaparak kendini imha eden kamikaze İHA'larını test etti. Askeri tatbikatın 3. gününde Devrim Muhafızları Ordusu'nun yerli imkanlarla geliştirdiği kamikaze insansız hava araçları temsili düşman hedeflerini başarıyla imha etti. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen tatbikatta zırhlı ve topçu birlikler ile insansız hava araçları ve elektronik savaş birimleri yer alıyor. Daha önce tatbikata ilişkin açıklamada bulunan Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakpur, tatbikata zırhlı ve topçu birlikler ile başlayacağız. İHA ve elektronik savaş birimleri de tatbikata yer alacak demişti. Tuğgeneral Pakpur, askeri tatbikatın komşu ülkeler için tehdit olmadığını belirterek, bu tatbikat komşu ülkelere barış, dostluk ve istikrar, düşmana ise sınırlarımızı koruyacağımız ve asla değiştirilemeyeceği mesajını veriyor ifadelerini kullanmıştı.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yaptırım listesine değinerek batılı 4 kurum ve 15 yetkili İran ambargo listesine alınacak. Bu konuyla ilgili bilgiler birkaç saat içinde kamuoyuna duyurulacak dedi. Dünya Kelebek Hastalıkları Tanımı Haftası'nın arifesinde Tahran'daki kelebek hastalıkları evini ziyaret eden Emir Abdullahyan burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptırım listesiyle ilgili güncellemelere işaret eden Abdullahyan, en az batılı 4 kurum ve 15 yetkili İran ambargo listesine alınacak. Bu işçiler yaptıranlar ve İran'daki son olaylarda şiddete teşvik konusunda rol oynayan ve güvensizliğin ortaya çıkmasında kişilerdi diye belirtti. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlar Konseyi'nin İranlı kurum ve kişileri yaptırım uygulayacaklarını açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı bu kararı şiddetle kınarken yakında Avrupalı kişi ve kurumlara misilleme olarak ambargo uygulayacağız ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa Birliği'nin bu kararını İran'ın iç işlerine açıkça müdahale olarak nitelendirirken, AB'nin yaptırım kararı insan haklarının siyasi sahiplerle kullanıldığını kanıtlamakta ve bu karar temelinden etkisiz ve geçersizdir demişti. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi 17 Ekim günü 11 İranlı yetkiliyle 4 koruma insan hakları ihlali gerekçesiyle ambargo uygulanacağını duyurmuştu.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 345 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.531'e, vaka sayısı ise 7.555.355'e çıktı.
İran'ın Kazakistan Büyükelçiliği iki ülke arasında vize uygulamasının kaldırılacağını duyurdu. İran'ın Kazakistan Büyükelçiliği yaptığı açıklamada iki ülke arasında yapılan anlaşma ve karşılıklı eylem temelinde İran hükümetinin 11 Kasım 2022'den itibaren Kazak vatandaşları için 14 gün süreliğine vize uygulamasını kaldıracağını kaydetti. Kazakistan 8 Temmuz'dan itibaren İran vatandaşları için vize rejimini kaldırmıştı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'da Filistinli grupların temsilcileriyle bir araya geldiği belirtildi. El Meyadin televizyon kanalı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'da Filistin direniş gruplarının temsilcileriyle bir araya geldiğini duyurdu. İslami Direniş Hareketi Hamas ile Filistinli direniş gruplarından oluşan bir heyet bugün Suriye'yi ziyaret etmişti. Daha önce siyasi büro üyelerinden Halil Hayye başkanlığındaki Hamas heyetinin Şam'da Beşar Esad ile görüşeceği kaydedilmişti. Hamas 21 Haziran'da Suriye yönetimiyle 10 yıldır kopuk olan ilişkileri yeniden tesis etmeyi kararlaştırmıştı. Hareketten 15 Eylül'de yapılan açıklamada da Hamas, Esad yönetimiyle sağlam ilişkiler kurmaya ve geliştirmeye devam ettiğini teyit ediyor ifadeleri kullanılmıştı.
Filistin Direniş Komiteleri Basın Ofisi Başkanı, Filistinli grupların Suriye ile ilişkilerinin güncellenmesine direnişin gücüne güç katacağını belirtti. Suriye'ye gelen İslami Direniş Hareketi temsilcisi dahil Filistinli bir heyet bugün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Şam'da bir araya geldi. Bu ziyaret Hamas'ın 2012 yılından bu yana Suriye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret sayılıyor. Filistin Direniş Komiteleri Basın Ofisi Başkanı Muhammed El-Berim, Filistinli heyetin Beşar Esad ile görüşmesini İslam ümmetinin birliği ve anlaşmazlıkları giderme ve tüm güçleri Siyonist düşmana karşı mobile etme doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti. El-Berim, Hamas'ın bu görüşmeye katılmasının Filistin ve direniş ülküsüne hizmet olduğunu kaydetti. El-Berim, Filistinli grupların Suriye ile ilişkilerinden güçlenmesinin direniş cephesini güçlendireceğini, bu ilişkinin İslam ümmetine Amerikan Siyonist cephesi karşısında İslam ümmetinin birlikteliğini takviye edeceğini vurguladı.
Fransa'da grev dalgası büyüyor. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Fransa'da çok sayıda meslek grubu hayat pahalılığını protesto etmek için sokağa indi. Başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kente 100 binden fazla kişi gösterilere katılırken çıkan olaylarda 11 kişi gözaltına alındı. Fransa'da hayat pahalılığına yönelik protestolar devam ediyor. Genel Emek Konfederasyonu, İşçi Gücü, Dayanışma, Üniter Sendikalar Federasyonu, Bağımsız ve Demokratik Liseler Federasyonu ve Fransa Ulusal Öğrenci Birliği gibi önde gelen sendikalar ve birliklerin çağrısı üzerine çok sayıda meslek grubu enflasyon, hayat pahalılığı, emekli ve işsizlik reformlarını protesto etmek için genel greve gitti. Başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte aralarında öğrencilerin, öğretmenlerin, demiryolu ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 100 binden fazla kişi gösterilere katıldı. Sendikaların çağrısıyla Paris'teki İtalya meydanında bir araya gelen on binlerce kişi invalide meydanına doğru yürüdü. Enerji ve gıda ürünlerindeki fiyat artışı ve enflasyonun yükselişiyle maaşlara zam yapılmamasına karşı düzenlenen gösteride Macron hükümetinin sosyal, ekolojik ve ekonomik politikaları protesto edildi. Göstericiler ayrıca hükümetin grev yapılan rafineri ve petrol dağıtım depolarındaki duruma el koymasını kınadı. İçişleri Bakanlığı Paris'teki gösterileri 13 bin, Genel Emek Konfederasyonu'na ise 70 bin kişinin katıldığını açıkladı. Göstericilerin arasına karışan yaklaşık 200 kişilik yüzleri maskeli siyah giyimli kişiler mağazaların camlarını kırarak çöp kutularını ateşe verdi. Polisin müdahale ettiği gruptan 11 kişi gözaltına alındı. Genel grev nedeniyle çok sayıda bölgesel ve uluslararası tren ve otobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Amerika'da görülen davada Fransız çimento üreticisi Lafarge'nin IŞİD'e yardım etmeye suçunu kabul ettiği duyuruldu. Amerikan Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Fransa merkezli çimento üreticisi Lafarge New York, Brooklyn'deki federal mahkemede anlaşma yoluna gitti. Hakkındaki IŞİD'e yardım etme suçunu kabul eden Lafarge, 778 milyon dolar ceza ödemeye razı oldu. Lafarge'dan yapılan yazılı açıklamada ise Lafarge ve alt şirketi Lafarge Suriye yöneticilerin bireysel olarak yer aldığı eylemlerden dolayı sorumluluğu kabul etmiştir. Bu eylemler Lafarge'nin ceza yasasının alçak bir şekilde ihlal edilmesidir. Bu olayın vuku bulmuş olmasından dolayı çok üzgünüz. Amerika Adalet Bakanlığı ile konunun çözümüne ilişkin yakından çalıştık ifadesine yer verildi.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa'yı bahçeye ve dünyanın geri kalanını vahşi ormana benzettiği yorumu nedeniyle aldığı ırkçılık eleştirilerinin ardından yanlış anlaşıldığını iddia ederek özür diledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, geçen hafta yaptığı ve ırkçılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasına neden olan açıklamaları için özür diledi. Dün blog sayfasında bir yazı yayınlayan Borrell, bazıları metaforu sömürgeci Avrupa merkezcilik olarak yanlış yorumladı. Bazıları rahatsız olduysa özür dilerim ifadelerini kullandı. Bahçe orman metaforunun kendi icadı olmadığını kaydeden Boren, bu çeşit metaforlara yönelik hassasiyeti anladığını belirterek, çünkü geçmişte Amerikan yeni muhafazakarları tarafından dile getirildiler. Ancak ben bu politik düşünce ekolinden uzağım dedi. İran İslam Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı ülkeler Borel'in söz konusu açıklamasına tepki göstermişti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in devletine davetine icabetle yarın Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile birlikte Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkıları ile inşa edilen 2. Havaalanı Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katılacak. Ayrıca bölgenin kalkınması için başlatılan yeni projelerin temellerini atacak. Ziyarette yapılacak ikili görüşmelerde Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerinin tüm boyutları ile gözden geçirilmesi, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.
Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan yetkililer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nu ziyaret ederek Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili temaslarda bulundu. Amerika'nın terörün finansmanıyla mücadele konusunda yetkili Hazine Bakan Yardımcısı Elizabeth Rosenberg ile Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın terörle mücadeleden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Eric Woodhouse pazartesi günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni, salı günü de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nu ziyaret ederek Türk şirketlerinden Rusya'ya yaptırımların delinmesine dahil olmamalarını istedi.
CHP Amasra'daki Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasıyla hazırlanan ve Türkiye Meclis Başkanlığı'na sunulan önergenin gerekçesinde Türkiye'deki madenlerde Amerika'nın 3. Polon 3, Polonya'nın 5, Avustralya'nın ise 11 katı fazla ölüm yaşandığı belirtildi. Sayıştay'ın TTK ile Türkiye Kömür İşletmesi'ne ait ocaklara yönelik raporlarında iş kazası ve iş güvenliğine ilişkin uyarıların dikkate alınmadığının görüldüğü kaydedilen gerekçede TTK'nın yeniden yapılandırması ve TTK'ya ait ocakların modernize edilmesi gerektiğine yönelik 9. Kalkınma Planı'na eklenen eylem planının gereği yapılmamış, bu yöndeki hazırlıklar 2017 yılında plandan çıkarılmıştır ifadelerine yer verildi. Türkiye'de başta madenler, tersaneler, inşaatlar olmak üzere tüm iş kollarında iş kazaları ve iş cinayetlerinin azalmak yerine her yıl arttığı belirtilen önergede şunlar kaydedildi. Tüm dünyada önlenebilir hale gelen maden kazaları ve iş kazalarının yaşanmasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve yürütme organının ihmallerinin ciddi bir payı olduğu değerlendirilmektedir. Maden Kanunu, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında 18 kez değiştirilmiş, ancak bu değişiklikler yaşanan acıların son bulmasına neden olamamıştır. Yüksek ölümlü kazaların sürekli tekrarlanıyor oluşu bu kazaların kader değil cinayet olduğunu göstermektedir.
Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin, Kiev'in eylemleri nedeniyle Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde sıkı yönetim ilan edildiğini duyurdu. Putin, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Rusya'nın bünyesine dahil edilmeden önce sıkı yönetim uygulandığını hatırlatırım. Şu anda da Rusya mevzuatı kapsamında sıkı yönetim uygulamasını başlatmamız gerekiyor. Bundan dolayı Rusya Federasyonu'nun bu dört bölgesinde sıkı yönetim uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladım. Belge hemen Federasyon Konseyi'nin onayına sunulacak dedi.
ve Kuzey Kore 2018'de Güney ile arasında belirlenen deniz tampon bölgelerine yönelik top atışları yaparak Güney Kore'yi askeri tatbikatlarını derhal durdurması konusunda uyardı. Kore Merkezi Haber Ajansı'nın haberine göre Kuzey Kore Halk Ordusu'nun topçu atışları dün Güney Kore'nin Güney Gangwon eyaletine çok sayıda roket atar artmasına yanıt olarak yapıldı. Ordu sözcüsü Kore Yarımadası'ndaki durum, düşmanların ön cephedeki tekrarlanan askeri provokasyonları nedeniyle daha da kötüleşiyor dedi. Güney Kore'nin 17 Ekim'de başlayan yıllık askeri tatbikatlarını düşmanın kuzeye karşı savaş tatbikatı olarak nitelendiren Pyongyang, güneye top atışları ile bir kez daha ciddi uyarı gönderdikleri aktarıldı. Pyongyang 2018'de güney ile arasında belirlenen deniz tampon bölgelerine yönelik top atışları ile Güney Kore'yi askeri tatbikatlarını derhal durdurması konusunda uyardı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Rusya'nın Siyonist rejimi Ukrayna'yı silahlandırma hususunda uyarması etrafında. Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Dmitri Medvedev pazartesi günü Siyonist rejimi Ukrayna'yı silahlandırma hususunda uyardı ve bu durumun Rusya ile Siyonist rejimi İsrail arasındaki ilişkileri bozacağını belirtti. Dmitri Medvedev Telegram kanalında şöyle bir mesaj paylaştı. Görünen o ki İsrail, Kiev rejimine silah göndermek istiyor. Bu karar uygun olmayan bir karar olmakla beraber iki ülke ilişkilerini de bozacaktır. Medvedev bu uyarıyı işgal altındaki topraklar dışındaki Siyonistlerin İşleri Bakanı Nahum Şahi, bu rejimin Ukrayna'daki savaşla ilgili politikaları değiştirme zamanı geldiğini duyurması ve Tel Aviv'den Ukrayna'ya silah gönderme yasağını kaldırmak için her şeyi yapmasını istemesinden sonra gündeme geldi. Nahum Şahi, Ukrayna'nın askeri yardım alma zamanı geldi. Tıpkı Amerika ve NATO ülkelerinin bu ülkeye askeri yardımı yapması gibi bizim de yardım etmemiz gerekir. İlginçtir ki Siyonist rejim yetkililerinin Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı'nın tehdidinden sonra bu Siyonist bakanın görevinden istifa etmelerinin gerekliliği konusuna vurgu yaparak bu bakanın açıklamalarının kendine ait olduğunu belirttiler. Siyonist web sitesi Vala ise Siyonist İsrail rejiminin üst düzey yetkililerinden alıntı yaptı ve bakanın açıklamalarının İsrail rejimi kabinesinin politikasını yansıtmadığını yazdı. Aynı zamanda Medvedev'in Tel Aviv'e yönelik sert duruşu ve tutumu, Ukrayna'nın Rus füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemleri alma baskısının arttığı bir dönemde dile getirildi. Siyonist rejim şu anda Kiev'in almak istediği çeşitli hava ve füze savunma sistemlerine sahip olmasına rağmen şimdiye kadar böyle bir girişimde bulunmadı. Ukrayna hükümeti daha önce Tel Aviv'den Kiev'e Rusya'ya karşı koymak için hava savunma sistemleri ve diğer gelişmiş silahları sağlamasını istemişti.
Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcında Siyonist rejim İsrail bu savaşa karşı tarafsız bir tavır almaya çalışsa da bu savaşın devam etmesi ve Amerika'nın Rusya'ya karşı ve Ukrayna lehine somut önlemler alması yönündeki baskısı ile Tel Aviv giderek açıklayıcı ve pratik desteğe yöneldi. Bu bağlamda Siyonist rejim dolaylı olarak Moskova'ya karşı çıkmaya çalıştı. Nitekim Rusya ile Siyonist rejim arasındaki ilişkiler Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya başlamasından sonra Tel Aviv'in Batı ile aynı safta yer alması ve Rus karşıtı tavırlar benimsemesi nedeniyle yeni ve gergin bir döneme girmiştir. Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı Yair Lapid gibi Siyonist İsrail yetkililer Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçları nedeniyle Moskova'yı kınadı. Hatta Tel Aviv bile Ukrayna ordusuna askeri teçhizat göndermeye başladı. Siyonist rejim elebaşı Yair Lapid'in tutumu aslında Moskova-Tel Aviv ilişkilerinde görünmemiş bir gerginliği ve soğukluğa neden olmuşken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un karşı duruşu çerçevesinde Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in Yahudi asıllı olmasını iddia etmesine neden oldu. Bir diğer yandan da İsrail'i mifellerinin gönderilmesi ve Ukrayna kuvvetlerinin saflarında İsrail'e paralı askerlerin varlığının ifşa edilmesinin yanı sıra Tel Aviv'in Ukrayna'nın eylemlerine kanama yer etmesi, reddetmesi de dahil olmak üzere Ukrayna'ya askeri destek verilmesi Tel Aviv'in gerçek pozisyonlarını ve tutumlarını ortaya çıkardı. Geçen hafta Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail rejiminin Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınayan açıklamasına tepki gösterdi ve İsrail, Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki sivillere yönelik sürekli terörist saldırılarına karşı 8 yılda sessizliğini koruyor. Rus gazeteci Darya Dogina'nın öldürülmesine ve Kırım Yarımadası Köprüsü'ne yapılan saldırıya karşı tavır almamaları da dikkat çekiyor. Moskova ciddi uyarıların yanı sıra Tel Aviv'in düşmanca tavır ve eylemlerine yanıt olarak Rusya'daki Yahudi Ajansı'nın kapatılması gibi cezai tedbirler aldı. Aslında Rusya'daki Yahudi Ajansı'nın kapatılması, Moskova ile Tel Aviv arasındaki artan gerilimde bir dönüm noktası ve Rusya'nın İsrail'e ciddi bir şekilde ilgilenme kararlarının bir işaret olarak görülüyor. Rusya'daki Yahudi Ajansı'nın kapatılması, Yahudilerin Rusya'dan işgal altındaki Filistin'e kitlesel göçünde bu kurumun kilit rolü nedeniyle Siyonist rejim için büyük bir darbe olarak görülüyor. Şimdi Rusya'nın Siyonist rejime yönelik en ciddi ve aynı zamanda eşi görünmemiş tehditlerden biri olarak görülen Medvedev'den Ukrayna'yı desteklememe uyarısı ve Rusya'ya karşı çıkma politikasının sürdürmesine ilişkin yeni uyarısı ile Tel Aviv'in ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğu görülüyor. Bu da zor durum anlamına geliyor. Şüphesiz Tel Aviv'in Kiev'e desteği ve özellikle hava savunma sistemleri ve füze savunması gibi kilit silahları Ukrayna'ya göndermesi Moskova'nın Siyonist rejime yönelik genel tutumunu değiştirecek ve bu değişikliklerin etkileri Suriye dahil olmak üzere çeşitli alanlarda görülecektir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'in Sokotra Adası için askeri yönetici belirlemesi etrafında. Birleşik Arap Emirlikleri yasa dışı bir girişimde bulunarak istihbarat teşkilatından birini Yemen'in güneyindeki stratejik Sokotra Adası'nın yeni yöneticisi olarak atadı. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ile beraber Yemen karşıtı rol oynayan iki Arap koalisyonu aktörüdür. Birleşik Arap Emirlikleri 2015 yılından beri Yemen'e karşı savaşta önemli bir rol oynamış ve son yıllarda da Yemen'in güneyinde işgalci girişimlerde bulunarak işgalci hedefleri peşinden koşmaya devam etmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'in güneyindeki işgalciliğe dayalı temel amaçlarından biri de stratejik Sokotra Adası'nı eline geçirmek olmuştur. Aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sokotra Adası'na odaklanmasının farklı nedenleri bulunmaktadır. Birinci neden bu adanın jeopolitik konumu ile ilgilidir. Sokotra Adaları Hint Okyanusu'nun batısında Asya ve Afrika olmak üzere iki kıta arasında ve Aden Körfezi'nin ağzında yer alan Yemen'e ait bir takım adadır ve deniz taşımacılığı için stratejik bir konuma sahiptir. Sokotra takım adaları her gün Fars Körfezi'nden Akdeniz'e 3 milyon varilden fazla petrolün geçtiği Bab-ül-Mendeb rotası için önemli bir stratejik konumdur. Yemenli bir asker uzman olan Ali Al-Zehab şunları belirtti. Sokotra çok önemli çünkü Kızıldeniz'e ve Aden Körfezi'ne bakıyor ve bölge dışındaki Fars Körfezi ülkelerinden gelen petrolün taşınması da buradan yapılıyor. Genel olarak uluslararası denizcilik hatları içinde önemli ve stratejik bir yeri de bulunmaktadır, diyor. İkinci neden ise bu adaların ekonomik önemiyle ilgilidir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu adayı işgal etmesinden bu yana yaptığı eylemler, ülkenin bu stratejik aday için kalkınma motivasyonunu ve ekonomik görünümünü de göz önünde bulundurduğunu göstermektedir. Son yıllarda Abu Dhabi Kotra Adası'nı işgal ederken adanın deniz kaynaklarını yağmaladı. Bu bağlamda Birleşik Arap Emirlikleri, balıkçılık şirketleri ve balık konserve fabrikaları kurmuş ve yerel balıkçılardan ucuz ve düşük miktarlarda balık satın alarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne yasa dışı yollardan konserve olarak taşımakta ve fahiş bir fiyata satmaktadır. Ayrıca Abu Dhabi'nin Yemen'in Kotra Adası'nı tamamen ele geçirmesine paralel olarak Birleşik Arap Emirlikleri kendi vizesiyle Kotra Adası'na yönelik turizm faaliyetlerini harekete geçirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı eylemlerden biri, çoğu yoksul olan Socotra adasında bulunan insan gücünü ekonomik ve işgalci hedeflerini sürdürmek için kullanması ve bu güce maaş ödeyerek herhangi bir protestoyu engellemeye çalışmasıdır. Yemen halkının bu şekilde ayaklanmaması istenmektedir. Bu önlemler nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin kontrolünde olan Socotra adası yağmalanmaya maruz kalmış ve bozulmamış doğasının yok edilmesinin yanı sıra Yemen'in egemenliğinden de pratikte çıkmıştır. Bu da yasa dışı bir işgal ortamı ve durumu da yaratmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri Socotra Adası'ndaki hedeflerine ulaşmak için bu Yemen adasına işgalci Siyonist rejimin ayağını bile açtı. Birleşik Arap Emirlikleri ile işgal rejimi arasındaki ilişkileri normalleştirme anlaşmasının imzalandı. Eylül 2020'den bu yana taraflar işbirliğini artırmaya yönelik adımlar attılar. Bu bağlamda Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'in güneyinde Siyonist rejimin ayağını bölgeye açmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, dünkü sohbetimizde Türkiye ile Yunanistan arasındaki devam eden gerginlikler konusuyla ilgili uluslararası arenada bu konunun nasıl yankılandığı konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerinin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. New York Times gazetesi geçen hafta Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sonrası verilen akşam yemeğinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Mitsotakis arasında tansiyonun yükseldiğini yazmıştı. Şimdi gün geçtikçe çeşitli haberlerle aslında Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlikle çeşitli boyutlarda askeri ve siyasi alanda gündeme yansımaktadır. Bugün de sohbetimizin ikinci ve son bölümünü siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerifi ile sizlere sunuyoruz. Uluslararası arenada Türkiye ile Yunanistan'ın bu gerginliğinin nasıl bir yankısı olduğuna siz değindiniz. Ancak şimdi iç siyasette, Türkiye'nin içinde Türkiye bu gerginliği nasıl kullanıyor? Önümüzde seçimler var biliyorsunuz. Şimdi bunu böyle defalarca gündeme getirmesi, Yunanistan'ın karşısında direnmeye çalışması ve bunu da halkına bir propaganda gibi lanse etmesini siz nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Yani bu mesele tabii ki Türkiye'de Türk siyasetçilerin gözünden kaçmıyor. Türkiye'de muhalif partiyalar saydığımız məsələlərin umumən hamısında demək olar ki, hükuməti təqsirkar sayır. Hükumətin apardıqları qələt siyasətlərin, yanlış politikaların nəticəsi bilir. Bu ona görə də hükuməti qınayırlar və təbiidir ki, hükumətin lazımi qədər tədbirinin olmamasına bir nişana bilirlər və bu yəqin ki, gələcək seçimlərdə məlzəmə olacaq müxalif partiyalar üçün və müxalif partiya qrupları keçmişdə də indi də dilə gətirirlər. Bu iki Amerika ilə münasibətlər bu cür gərgindir. Türkiyənin demək olar müxalifətin dediyinə görə Türkiyə xarici siyasətdə iflas edib Türk hükuməti. Və bunun bariz nişan nümunələrindən biri Ağdənizdə və Yunanla olan münasibətdədir. Və onlar bu siyasətin nəticəsinin Türkiyənin yalnızlaşması və Türkiyənin bölgədə zərərinə tamam olması bilirlər. Və yəqin ki, bu millətin də təvəccühündədir, millətin də göz önündədir və onların da gələcəkdə oy vermələrində təsir qoya bilər. Müxalifət də bundan yəqin qaçırılmaz və bunu da istifadə edər. Odur ki, Türk hükuməti indi AKP çalışır ki, hər halda əldə bir şey olsun, bir bahanə olsun, bir çox biraz Qafqaza əl atır, biraz Libi ilə çalışır ki, bir anlaşmaza da olsun Ağdənizdə desin, mən də bir iş görürəm. O tərəfdən Rusiya ilə və Ukrayna ilə münasibətlərdə çalışır ki, bir rol oynasın və eləyə bilsin, həm Avropalıların orada təvəccühünü cəlb eləsin və həm daxildə Türk xalqının təvəccühünü cəlb eləsin və eləyə bilsin gələcəkdə sorğularda və həm də seçicidə eləyə bilsin, səs toplasın. Vəli görürəm bu ki, bu gedişat AKP hükumətinin zərərinə qutara bilər əgər davam etsə. Çünki gedişat belə göstərir ki, Amerika Yunandan olan himayəsindən əl çəkməyəcək və Türkiyənin əleyhinə olan siyasətləri bölgə davam edəcəklər. Bu da məncə hükumətlərə aid deyil, Amerika emperializminin bölgədə olan siyasətlərin bir nişanəsidir və əslində müxalifətin də sözü budur ki, ABD indiyə qədər AKP hükumətin aldadıb və onu bölgə siyasətlərində özünə məlzəmə eləyib və nihayətdə Türkiyəni arada yalnız buraxıb.
Tahran Radyosu.
Şimdi Türkiye kendi haklarından Ege Denizi ile ilgili veya Akdeniz ile ilgili sizce Yunanistan karşısında ne kadar kendi haklarını savunacaktır veya savunmaya devam edecektir?
Ama söhbət buradadır ki, iki ölkə deyirlər ki, birbirlerinin arazilerine arazi iddiası var. Yani bu mənayədir ki, Yunanın söhbəti budur ki, Yunanistanın əlində olan bütün adalar Yunan torpağıdır. Bu deməkdir ki, Türkiyə hətta onların sahilinə də yaxınlaşmamalıdır. Bir halda ki, Yunan adalarının bəziləri Ecədə Türkiyənin demək olar sahilinə ən yaxındır. 1-2 kilometr fasiləsi var. Məsələn, Bodrum sahillərində. Ona görə bu deməkdir ki, Ağdənizin bütünü Yunanistanın ərazisi hesab olunur. Və Türkiyədə bu adaları ixtilaflı bir yer bilir, Yunanistanın torpağı saymır, ərazisindən saymır. Bu, belə bir halda, Türkiyənin demək olar ki, eyni halda bu iddiaları təzə bir iddiadır. Yəni, Türkiyə Cumhuriyyəti yaranandan bu adaların hamısı Yunanistanın əlində olub. Hala Yunan dövləti onlarda əsgəri imkanlar qurmasa da, ki, indi qurur, keçmişte onlar Yunanistan torpağı sayılır. Avrupalılarda onları o adaların hamısını Yunanistan toprağı sanır ve onu savunur. Tek bu adaların içinde tahta Kıbrıs adası, orada Türkler yaşadığı için Türk hükümeti, geçmişte Türk devleti, demek olan Türk ordusu gidip ve orada Türk yaşayan bölgeleri Kıbrıs'ta ayrı bindi. Kıbrıs içi siyasi vahiddi, birlikti. Bir tarafında Türkler, bir tarafında Rumlular, Yunanlılar yaşayırlar. Veli her halde nazara gelmir ki bu mesele iddialar esasında hall olabilir. Yani iddialar esasında bu içi Türkiye değil, bu adalar Yunan torpağı olmamalıdır. Halbuki bu adalar bütün haritelerde de Yunan torpağı kimin çetip ve indiyeceğim de Yunan torpağları sayılır. Madem ki Yunan'la Türkiye yeniden oturalar, danışalar da Yunan, Yunanistan o toprak, o adaları Türkiye'ye verer. Ve bu da görsen bir böyle bir perspektif.
Doğrudur. Efendim, bize bu konuda görüşlerinizi açıkladığınız için çok teşekkür ederim.
Çok sağ olun. İyi yayınlar.
Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden gerginlikler konusu etrafında sohbetimizin ikinci ve son bölümünü dinlediniz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İrlanda Cumhuriyeti'nin Avrupa Parlamentosu'ndaki temsilcisi Mick Wallace'ın Amerika ve Avrupa Birliği'nin diğer ülkelere yönelik yaptırımlarını kınarken onlara masum insanları öldürdüğünü vurgulaması, Suudi savaş uçaklarının Yemen'e saldırı düzenlemesi gibi haberler göze çarparken İtilat gazetesinde Rus yetkilinin nükle müzakereler konusunda açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi COEP nükleer anlaşmasını bozmanın hiçbir mazereti olmadığını vurguladı. Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un Viyana müzakereleri hakkındaki yorumlarını paylaşan bir tweette şu ifadelere yer verdi. Bence COEP'i yeniden canlandırma hedefi Kasım ayının ikinci yarısında gerçekleştirilecek ve nükleer anlaşmayı bozmak için hiçbir mazeret yoktur. Ryabkov daha önce nükleer anlaşmanın canlandırması konusu hakkında yaptığı röportajda şöyle demişti. Nükleer anlaşma elde edilebilir ancak birçok dış faktör durumu etkiliyor ve bu konu son anlaşmaya hiçbir şekilde yardımcı olamaz. Amerikan Kongresi'ne yakın bir medya kuruluşu olan Hill Haber sitesi kısa bir süre önce batılı ülkelerin müzakere masasını terk etme, COEP'in ölümünü resmen ilan etme ve İran'a maksimum baskı uygulamak için tetik mekanizmasını harekete geçirme zamanının geldiğini iddia etmişti.
Tahran Radyosu.
Kehan gazetesinde Lübnan Ulusal Özgür Hareketi Başkanı'nın Lübnan ile Siyonist rejim arasındaki sınırların belirlenmesi anlaşmasının ilişkilerin normalleştiği anlamına gelmediğini vurgulaması, İslam İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Kenani, Avrupa Birliği'nin İran karşıtı yeni yaptırımlar listesini şiddetle kınarken biz de yakında onlara karşı misilleme yaptırımlarını ilan ederiz ifadesini kullanması gibi haberler göze çarparken Kudüs gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Başkomutanı'nın yüksek danışmanı Tümgeneral Yahya Safevi'nin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Başkomutanı Yüksek Danışmanı Tümgeneral Yahya Safavi, İmam Hüseyin Üniversitesi'nde düzenlenen Kutsal Savunma, Bilim ve Teknoloji Konferansı'nda Devrim Muhafızları Ordusu'nun insan odaklı olduğunu ve sonuna kadar da öyle kalacağını belirtti. Safavi açıklamasını şöyle sürdürdü. Düşman, halk ile yönetim ve Devrim Muhafızları Ordusu arasında mesafe yaratmayı planlıyor. Düşmanla yüzleşmek ve düşmanı yenmek için zayıflıkları ve eksiklikleri ortadan kaldırmalıyız. Tümgeneral Safavi, Welfer 8 operasyonu öncesinde komutanların İmam Hümeyni ile yaptığı görüşmeye değinerek şöyle dedi. Operasyonun akıbetiyle ilgili endişelerimiz olduğunda İmam Hümeyni Allah'ın komutan olduğunu ve namazı farz kılan Allah'ın savunmayı da farz kıldığını belirterek gidin savaşın ve kesinlikle kazanacaksınız demişti. Tümgeneral Safavi açıklamasının devamında İran'ın savunma alanındaki yüksek konumuna değinerek 22 ülkenin İran'dan insansız hava aracı satın almak istediğini sözlerine ekledi.
Hemşeri gazetesinde İran Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısının İran'ın maruz kaldığı hibrit savaşlar konusunda açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı son yıllarda İslami İran'ın temeli çoğunlukla sanal alana ve yeni teknolojilerin insanların sosyal hayatı üzerindeki etkisine dayanan hibrit savaşlarla karşı karşıya olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nozer Nimeti, Ordu Kara Kuvvetleri Yeni Savaşlar Karargahı'nın bilişsel ve hibrit savaşın bileşenlerini değerlendirdiğini söyledi. Tuğgeneral Nimeti, sanal ortamda düşmanların gelecek senaryolarına karşı gerekli planlamaların yapılması gerektiğini kaydederek, siber ve sanal ortamlardan yapılan saldırılara karşı hazır olunması gerektiğini belirtti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Ankara-Atina hattındaki gerginliklerin devam etmesi,
Türkiye'de sanallı ortama yönelik denetimler ve kontrollerin artması.
Türkiye'nin Ermenistanlı ilişkilerine normalleşmeye çalışması
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dandias, Ankara'dan Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik iddialarından vazgeçmesini isterken, Atina'nın Türkiye toprakları üzerinde hiçbir iddiasının olmadığını ve aynı şeyi Ankara'dan da beklediğini söyledi. Dandias yayınlanan bir röportajda Atina ile Ankara arasındaki askeri ve siyasi gerginin tırmanmasına atıfta bulunarak şunları söyledi. Seçim süreci sebebiyle Türkiye'de tansiyon düşmeyecek, kaza ve hatta kasıtlı provokasyon riski artacak.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Ankara-Moskova ilişkilerini eleştirirken, Türk şirketlerinin yaptırım hedefi olan Rus kurumlarıyla muhatap olmaya devam etmesi halinde önlem alınması gerektiğini, çünkü Türkiye'nin Rusya için ihracat ve ithalatında gizli bir kanal gibi hareket etmemesi gerektiğini ileri sürdü. Son haftalarda Yunanistan ve Türkiye'nin üst düzey yetkililer arasındaki gerginlikler ve sözlü savaş haberlere konu oldu. Bu bağlamda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son zamanlarda sert bir uyarısında Yunanistan Avrupa Birliği'nin arkasında durduğunu düşünüyorsa aldatılmış olduğunu bilmelidir dedi.
Öte yandan Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'nin Yunanistan ile Türkiye'ye yönelik tarafsız davrandıklarına ilişkin açıklaması MHP liderinin tepkisine yol açtı. Bahçeli, "Aptallar herkesi aptal zannediyorlar" diye yanıt verdi.
Amerika'nın Yunanistan'la işbirliği son zamanlarda artış gösteriyor. Bu durum Türk yetkililerin tepkisine yol açtı. Türkiye'de artan rahatsızlığın ardından Amerika Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada Amerikan Büyükelçisi, Amerika'nın Ege'de güvenliğe dair pozisyonunda bir değişiklik yok dedi. Flag, ortaklardan birinin lehine taraf tutma pozisyonumuz yok. Şu an ortak çabamız Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya odaklanmak. Yunanistan ile savunma işbirliğimiz NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye dönük ifadelerini kullandı.
Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'nden yapılan bu açıklama MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sert tepkisine yol açtı. MHP Genel Başkanı Bahçeli grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularına yanıtladı. MHP lideri Bahçeli, Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi Flake'in açıklamalarını aptallar herkesi, kendileri gibi aptal zannetmesin, Türkiye'de aptal yok diyerek değerlendirdi. Türkiye bu ülkeye yakın adaların Amerika tarafından silahlandırılmasına tepkilidir. Bunun için geçtiğimiz haftalarda Türkiye, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni dışişlerine çağırarak itirazlarda bulunmuştu. Ankara ayrıca defalarca Amerika'nın Yunanistan'a yönelik tarafkil politikasını eleştirmiştir. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Lozan anlaşması esasında Ege Denizi'nde hususen Akdeniz'de hemtinin demek olar ki adaların bütünün Yunan'a verilmesidir. Türkiye bunu sığdırabilmir indi ve onu nahak bilir. Ve aslına bakanda da eğer öyle olsa Türkiye'nin sərhədi aslında denizden yok. Ya yani denizden bir top atışı ya 20-25 necə deyirlər deniz cireyi kadar yok, belki öz qarasına kadar olay, yani denize kadar, yani qara torpaq olay Türkiye'nin sərhəddi çox bir çox yerlərdə. Və bu Türkiye için çok necə deyirlər, həm belə təhqir edici və həm sıkıntı yaradan bir məsələdir Türkiye'nin deniz donanmalarının bu bölgədə, xüsusən əgər bir gərginlik çox durmansa, çətin şəraitə düşə bilər. Yəni, Türkiyə indi bunu istəmir və istəyir ki, bu anlaşmanın nahaq bilir, adilana bilmir və Osmanlının hakim olduğu Ege'də və Ağdənizin bir çox yerlərində o zaman adalar ümumən Osmanlı'nın təsarrufatına keçmişdi. Vəli hər halda dağılanda bunlar ümumən Türkiyə Cumhuriyyətinə yox, bəlkə Yunana verildi. Türkiyə indi bunu sığdıra bilmiş. Bu birinci məsələdir. İkinci məsələ budur ki, yaxınlarda Yunan Ege'də olan və Ağdənizdə olan adaların bir çoxunda silah və sursat onlarda hərbi, əskəri imkanlar yaradır və orada müstəqər edir və Türkiyə bunu keçmişdə aralarında olan sözləşməyə haykırı bilir və ona etiraz edir. Amma Yunanın bu adalarda yerləşdiyi silahlar NATO silahlarıdır və əsasən Amerika Yunana verən silahlardır və mühimmatdır və əskəri təchizatdır, sursatdır. Və təbiidir ki, Türkiyə NATO üzvü olaraq buna etiraz edir, vəli müqabil tərəflər bunu saymır və Türkiyənin etirazına baxmırlar. Və bu o deməkdir ki, Ağdənizdə və Ege'də olan adalar hər birisi bir hərbi və əskəri baza olur və gələcəkdə Türkiyə çox bu sıxıntı yarada bilər. Yəni, bu deməkdir ki, Türkiyəni bir çox yerdə qarada boğmaqdır və dəniz imkanların sahildə saxlamaq mənasına gətirir, çıxardır. Bundan başqa, əsasən Amerika və Avropa və Türkiyənin NATO-da olan müttəfiqləri buna da bəsənd eləmir. Burada dayanmırlar. Bəlkə Amerika bu yaxınlarda demək olar ki, Yunanı öz bölgədə birinci müttəfiqi sayır və eyni halda ki, Türkiyə F-35-ləri vermir və hətta F-16-ları yeniləməyə də belə boyun qoymur, onu da həvalə edir Kongreyə və o da təbii buna razılıq verməyəcək. Eyni halda Yunana həm F-35-i verir, həm başqa silahları verir. Yəni, Yunanda baza yaradır və bu deməkdir ki, keçmişdə soğuk savaş dövründə o Türkiyə oynadığı rolu indi Türkiyədən alıb və Yunana verir və Yunanı birinci müttəfiqi sayır. Bu bir haldadır ki, Yunandan Türkiyə arasında belə bir müharibə şəraiti və zəng şəraiti olmasa da, eyni halda belə sülh sazı şəraiti də deyil. Hər halda bunların arasında gərginlik var, sərhədlərdə adalar məsələsində həm də Kibris məsələsi üstündə anlaşılmalar var və nəsə dönə müharibəyə demək olar sərhəddinə qədər gediblər.
Sayın Rahmetullah Şerifiyə görüşlərini bizimlə paylaşdığı üçün təşəkkür ediyoruz.
Tahran Radiosu.
Geçen hafta Türkiye Parlamentosu iktidarın sanal ortamı kontrolünü sıkılaştırmaya yönelik tasarısını inceledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son yasalarına ve kararlarına göre tüm haber siteleri ve kitle iletişim araçları kendi kanallarından yayınlanan veya yeniden yayınlanan içeriklerden sorumlu olup haksızlığa uğrayanlar için para cezasını ek olarak 1 ila 3 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilirler. Küfür etmenin suç sayılması, özellikle siber alanda politikacılar olmak üzere başkalarına küfür edilmesinin suç sayılması, Erdoğan hükümetinin tartışmalı tasarısının hükümlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu yasa tasarısına göre ilgili makamlarca talep edilmesi halinde haber sitelerinin onaylanmayan içerikleri 2 hafta içinde kaldırması gerekiyor.
Bu web sitelerinin ayrıca silinen tüm içeriği 2 yıla kadar arşiv olarak saklanması gerekecektir. Erdoğan hükümetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu yasa tasarısı son 3 günde 14'ü halk temsilcileri tarafından onaylanan 40 maddeden oluşuyor. Bu onaylara göre Ankara hükümeti yanlış yapanlara milyonlarca dolara kadar para cezası verebilir veya kurallara uyulmaması durumunda bant genişliğini beklenen miktarda bloke edebilir. Türkiye'de sanal alanı kontrol etmek ve bu etkin alana sahip olmak yeni bir konu değildir. Siber ortamın kontrolsüz doğasından endişe duyan diğer dünya ülkeleri gibi Türkiye hükümeti de son birkaç yıldır siber ortamda her zaman inisiyatif almaya çalışmıştır.
Son 10 yılda cep telefonlarında teknolojinin ilerlemesiyle birlikte küresel internet ağının kullanıcılar tarafından kullanım miktarının da önemli ölçüde arttığı gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Aynı zamanda cep telefonları aracılığıyla çeşitli sosyal ağlara erişim kolaylığı, sanal alanı sadece insanların hobilerinden biri değil, aynı zamanda reklam, iş, hatta siyasi, sosyal ve sivil faaliyetler için uygun bir platform haline getirmiştir. Bu nedenle birçok siber uzay uzmanı şuna inanmaktadır. Sanal alanın yasallaştırılması ve sanal ortamı nasıl kullanacağına ilişkin çevrelerin belirlenmesi, Türkiye dahil farklı ülkelerde yönetişimin temel önceliklerinden ve gereksinimlerinden biridir. Bu konunun önemi dikkate alındığında, Türkiye gibi ülkelerin yönetiminde yer alan bir partinin veya özel bir iktidarın bu konuda kendi çıkarlarına göre kanun yapmaması gerektiği açıktır. Çünkü hükümetten çekilmesi ve ayrılması durumunda sanal alan kullanım kuralları da değişecek ve bu konu Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerdeki politikacılar ve aktif partiler için sorun yaratacak.
Geçen hafta Türkiye Dışişleri Bakanı Ankara'nın Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi için her türlü ortamı memnuniyetle karşıladığını iddia etti. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul'daki Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi olağanüstü toplantısına katıldı. Çavuşoğlu daha sonra düzenlediği basın toplantısında Ermenistan'la ilgili gelişmeler konusunda kısaca şöyle dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki kapsamlı bir barış anlaşması, Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrarı ve huzuru için son derece önemlidir. Ayrıca bizim de Ermenistan ile normalleşme sürecimiz başladı. Bunu kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti ile uyumlu bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki her olumlu adımın bizim ilişkilerimize de katkısı olacaktır. Bu kaçınılmazdır. Sonuçta artık Azerbaycan topraklarını geri aldı. Provokasyonlardan vazgeçmesi gerektiğini daha önce de söyledik. Bir yol haritası belirlendi. Buna odaklanması gerekiyor. Ermenistan'ın da buna çok ihtiyacı var. Hepimizin çok ihtiyacı var. Varılan mutabakatların uygulanması için herkes üzerine düşeni yapmalı. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki gerginlikler her iki tarafın Mayıs 2021'de başlayan sınır ateşkesini ihlal etmekle ilgili tekrarlanan suçlamaları nedeniyle son haftalarda tırmandı. Her iki taraf gerilimin tırmanmasından birbirlerini sorumlu tutuyor.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 107. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde kas ve iskelet bozuklukları üzerinde duracağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemli hakkında bilgilendirmeye çalışacağız. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz. Bu bölümde bel omurları kırıkları ile ilgili konuşacağız.
Tahminler yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yaklaşık 700 bin kez farklı tiplerde omurga kırığı meydana geldiğini, bunların yaklaşık 1/3'ünün gelecekte kronik sırt ağrısına yol açtığını göstermektedir. Bu kırıkların %85'ten fazlası osteoporoz nedeniyle oluşur. Bu kırıklar omurga kolonunun mekanik fonksiyonunda değişikliklere neden olan ve hasarlı omurun bitişiğindeki omurlarda daha fazla kırık riskinin yanı sıra omurların yanlış hizalanması riskini artıran omurga kolonunun ilerleyici deformitelerine yol açabilir. Bu bağlamda deformite ağrılı hale de gelebilir. Bel omurlarının ezilme sonucu kırılması olarak da adlandırılan bel omurlarının sıkışma sonucu kırığı, omurganın bir veya daha fazla kemiğinin ezilmesini veya çökmesini içerir. Lomber kırıklar yaralanma mekanizmasına göre 4 ana tipe ayrılabilir. Kompresyon kırığı, çatlama, omurun dönmesi ve fırlaması ve vertebra çıkığı ile beraber olan kırılma.
Bir kırık türü olan kompresyon kırığı, yaralanma nedeniyle omurga öne veya yana doğru büküldüğünde kemiklerin eksilenen tek başına veya omurun dönme kuvvetiyle sıkışması nedeniyle oluşur. Bu tip kırık stabildir ve omurun yer değiştirmesine neden olmaz. Bu nedenle çok nadiren sinir hasarı ile ilişkili olabilir. Çatlama tipinin kırılması, omurda oluşan çatlağın üçgen olmaması şartı ile omurun tamamen ve düz bir şekilde çatlaması dışında bir kompresyon kırığına benzer. Bu hasarlı omur parçalarının çökmesi ve omurilik kalarının boşluğuna girmesiyle ilişkili olduğu için çok şiddetli bir kırık türüdür. Sinir hasarı ve omurganın arka tarafında hasar bu tip kırıklarda daha sık görülür.
Kırık omurun tamamen ayrılmasını içeren omurun dönme ve fırlatma tipi bir kırılmada, genellikle omur kolonu üzerindeki güçlü fırlatma kuvvetlerinden sorunun kaynaklandığı görülmektedir. Bu tip bir kırık meydana geldiğinde vertebral kolon, vertebral kolonun ön tarafının içinde veya önünde bulunan bir eksen etrafında kuvvetli bir şekilde döner. Vertebra çıkığı ile beraber olan bir kırık genellikle kırık omurun veya bitişik omurun yer değiştirmesiyle ilişkilidir. Bu tip kırığın nedeni aynı anda birkaç kuvvetin omur üzerine gelmesidir. Bu kırıklar çok kararsızdır ve ciddi sinir hasarına neden olabilir.
Lomber kırıkların birkaç nedeni vardır. Osteoporoz veya kemik erimesi zayıf ve kırılgan kemiklerin en önemli nedenlerinden biridir. Kemikleri zayıf olan kişiler sadece öne eğilerek, ayağa kalkarak, hapşırarak ve hatta sert öksürerek omurlarını kırabilirler. Araba kazaları düşmeler veya spor müsabakaları sırasında vertebral kolon yaralanmaları meydana gelebilir. Kanser, enfeksiyon ve kansız ölü doku gibi vertebral kolon hastalıkları omurları zayıflatabilir ve kırdırabilir. Lumbar vertebranın hafif bir kırığı herhangi bir belirti ve semptoma neden olmayabilir. Ancak genel olarak bir lumbar vertebra kırığının semptomları ani ve şiddetli ağrı veya ayakta dururken veya yürürken kötüleşen bel ve sırt ağrısına neden olabilir. Ayrıca sürekli sırt kas spazmlarının ortaya çıkması, idrar veya dışkı yaparken zorluk çekmek, kol veya bacaklarda şiddetli ve ani güçsüzlük bu durumun diğer belirtileridir.
Tahran Radyosu.
Lumbar vertebra kırığını teşhis etmek için geçmişte geçirmiş olabileceğiniz yaralanmaları ve hastalıkları inceledikten ve vücut ve omurga üzerinde fizik muayene yaptıktan sonra doktor bu komplikasyonu doğru teşhis etmek için testler önerebilir. X ışınları, BT taramaları veya MR'lar bu testler arasındadır. Omurganın omurlarının kemik taraması yoluyla alınan görüntüler, omurlarda bir kırık veya enfeksiyon gibi olası başka herhangi bir hasarın varlığını gösterebilir. Omur kırığınız hafifse kısa bir süre yatakta dinlenmeniz gerekebilir. Ayrıca 8 ile 12 hafta boyunca bir sırt destek parça takmanız gerekebilir. Sırt desteği ağrıyı hafifletmeye ve yaralı omurların iyileşmesini hızlandırmaya yardımcı olabilir. Buna ek olarak bir baston veya yürüteç kullanmanız da gerekebilir. Genel olarak bir lumbar kırığını tedavi etmek için ihtiyaç duyabileceğiniz tedaviler arasında ilaçlar, kemerler, fizik tedavisi, ısı tedavisi, masaj terapisi, akupunktur, transkutanöz, elektriksel sinir stimülasyonu, düzenli bir egzersiz programı yer alır.
Omurga kompresyon kırığının ağrı, uzuvlarda güçsüzlük ve uyuşma gibi semptomları diğer tedavi yöntemleriyle giderilemiyorsa hastanın ameliyat olması gerekebilir. Cerrahi omurganızı daha stabil hale getirebilir ve vertebra kırıklarına neden olduğu omurilik sinirleri üzerindeki baskıyı uzatmaya yardımcı olabilir. Lumbar vertebra kırıklarını tedavi etmek için kullanılan en önemli cerrahi yöntemler vertebroplasti, kifoplasti ve açık cerrahidir. Bazı durumlarda uzman bir doktorun teşhisine göre omurilik yaralanması olmayan sırt kırıkları için faydalı enjeksiyonlar reçete edilir. Ozon tedavisi, lumbar transformanyal, epidural, aralığa steroid enjeksiyonu, radyo frekans, ablasyon bu enjeksiyonlar arasındadır. Ozon tedavisi iyileşmek için kan dolaşımına ihtiyaç duyan bölgelere oksijenin doğrudan enjekte edildiği etkili bir tedavidir.
Transforaminal epidural boşluğa steroid enjeksiyonunu da çeşitli sırt ve bel problemleri için etkili bir tedavidir. Bu basit enjeksiyon ayaktan tedaviler arasında yer alır ve ağrılı olmadığı için nadiren sedasyon kullanımını gerektirir. Hasta röntgen yatağında yüzüstü yatar ve rahat etmesi için karnının altına bir yastık yerleştirilir. Daha sonra anestezi sonrası uzman iğneyi sinir kökünün yanına omurgaya sokar. Çünkü bu nokta sinir düğümünün ağrı merkezidir. Bu bağlantı omurilikte ağrı uyaranların iletilmesi ve işlenmesi için çok önemlidir. Bu küçük alana steroid ve ağrı kesici enjekte edilmesi ağrı sinyali iletimini bozar. Enjeksiyon bölgesinin hassasiyetinden dolayı operasyonun fluoroskopik kılavuzluğunda yapılması gerekmektedir.
Faset eklemine enjeksiyon, ağrıyı teşhis etmek veya gidermek amacıyla yapılan bir diğer enjeksiyon yöntemidir. Ağrının kaynağı faset ekleminin koruyucu kıkırdağı veya kayganlaştırıcı kapsülü ise faset bloku önerilir. Faset eklem ağrısı genellikle yaşlanmaya bağlı olarak kıkırdağın yaralanması veya aşınması ve dejenerasyonunun bir sonucudur. Uzman fluoroskopi rehberliğinde eklem içine steroid ve lokal anestezik veya tuz serumu içeren bir solüsyon enjekte eder. Enjeksiyon ağrıyı hafifletirse doktor sorunun kaynağının hangi eklem olduğunu bilir. Radyo frekans tedavisinde radyo dalgalarından ürettiği ısı omurganın alt kısmı ile birlikte faset eklemi ile ilişki sinirleri yok etmek için kullanılır. Radyo frekans ağrının vücudun geri kalanına iletilmesini de engeller.
Kendinizi aç hissetmiyorsanız, ancak kilonuz sürekli düşüyorsa ya da sırt ağrısından rahat uyuyamaz ve dinlenemez hale gelmişseniz, ayrıca sırt ağrınız ve şişliğiniz varsa ve bu belirtiler düzenli olarak kötüleşiyorsa veya zamanla geçmiyorsa bir doktora görünmelisiniz. Ve son olarak uyurken ağrıyı kontrol altına almak için bazı öneriler önerilmektedir. Alt sırt için yeterli destek sağlayan şiltelerde ve yataklar üstünde uyuyun. Uyumak için sert bir yatak kullanın. Yatağınızı daha sert hale getirmek için şilte düzeyi ile yay kutusu arasındaki boşluğu 1 ila 2,5 cm kalınlığında bir parça katmanlı tahtada yerleştirebilirsiniz. Her zaman yan yatmaya çalışın ve dizlerinizin arasına bir yastık koyun. Bu sırtınızdaki baskıyı azaltacaktır. Bir başka iyi uyku pozisyonu yüzüstü uyumak ve belinizin altına yastık koymaktır.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, halkların direnişi ve dayanıklı olmaları konusuna değinerek, bunun düşmanların sabotajları ve ihtilaf oluşturma çalışmalarına bir engel olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Halklar kendi ayakları üzerinde durmalı. Halklar Allah vergisi düşünce, akıl ve insani tefekkür nimetini kullanmalı. Halklar kendilerine güven bulmalı. Kendi güçlerini, kendi Allah'larına güven bulmalı. Allah'a hüsnü zan göstermeli. Allahu Teala, Allah kendine yardım edenlere kesin olarak yardım edecek. Şüphesiz Allah kavidir, azizdir vaadinde bulunmuştur. Bu ilahi bir vurgudur. Halklar ayağa kalktıklarında, direndiklerinde muhakkak muzafferdirler. Bunun canlı örneği bizim halkımızdır. Düşman binlerce alet ve propaganda aracı ile gerçekleri dünya halkının gözünden uzaklaştırmaya çalışıyor. Fakat gerçek işte bizim gördüğümüz şeylerdir. Bu 33 yılda ilk günden sürekli bizim inkılap ve halkımız ve aziz ülkemiz saldırıya maruz kaldı, komploya uğradı. Farklı siyasetler iş başına geldi, 100 meselede ihtilaf yaşadılar fakat İslam inkılabına karşı İslam Cumhuriyeti'ne darbe vurmakta, Müslümanların karşısındaki bu canlı örneği sahnenin dışına itmekte çeşitli yöntemlerle onların hepsi birbirleriyle ortaktılar. Günümüzde de böyledir. Belki İran halkını sahneden çıkartmak için el birliği yapmışlardır. Ben size arz ediyorum, kesinlikle ve yakinen bu çalışmalarında da tamamen başarısız kalacaklar. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.